Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e, âline ve ashabına binlerce salat ve selam göndererek yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Mevlamızın rahmeti ve bereketi, emn ve emaneti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Ra'd suresinin 19 ila 24. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan tefsirimizden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi sizlere önce bu ayeti kerimelerin tilavetini aktarmak istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri Ra'd suresi 19 ila 24. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala'nın cümlemizden bir salih amel olarak kabul buyurmasını ve sevabını amel defterlerimize yazdırmasını niyaz ediyoruz. Ardından hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın, Ashab-ı Güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın ruhlarına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam ve kibar evliyanın, saadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ra'd suresinin 19. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, inkar eden kör kimse gibi olur mu? Fakat ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri ayet-i kerimede geçen Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse ifadesini, yani Allah Teala'nın sana indirdiği Kur'an'ın hak olduğunu bilen Hamza bin Abdülmuttalip ya da Ammar bin Yasir gibi kimse, kör kimse gibi olur mu? Yani kalbi kör olduğu için Kur'an'ı inkar eden Ebu Cehil gibi olur mu? Hakkı görerek ona uyanla, onu görmeyip ona uymayan elbette bir olmaz diyor müfessirimiz Bursevi Hazretleri. Ve şunu ekliyor. Buradaki hüküm aynı durumda bulunan herkes hakkında umumidir, geneldir, geçerlidir. Ve ayet şöyle devam ediyor. Fakat ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Yani Kur'an'ın nasihatlerini ancak vehimlerinin karşı koymasından arınmış bir akla sahip olanlar kabul edip onlarla amel ederler. Ardından gelen 20. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirenler, yani elbette Rabbimizsin, biz buna şahit olduk diyerek Allah'ın rububiyetine şahitlik ve bunu itiraf etmekle kendilerini bağladıkları sözleri yerine getirenler kastediliyor. Misak gününde Hak Teala'ya verdikleri sözde vefa gösterenlerdir onlar. A'raf suresinin 172. ayetinde ifade buyurulduğu üzere. Ve yine ayet-i kerimede devam ediliyor. Ve verdikleri sözü bozmayanlardır onlar. Yani gerek Allah ile aralarında yaptıkları antlaşmayı, gerekse kendileriyle insanlar arasındaki antlaşmaları bozmazlar onlar. Bu ifade ile tahsisten sonra yine genelleme yapılmıştır diyor müfessirimiz. Ve 21. ayet-i kerimeye geçiyor. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Burada onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten ifadesini müfessirimiz bu ayette birkaç önemli husus vardır diyerek birkaç madde halinde açıklıyor bizlere kıymetli dinleyenlerim. 1. Akraba hukukuna riayet, yani sıla-i rahim. Müfessirimiz diyor ki hukukuna riayet edilecek akrabanın kimler olduğu konusunda görüşler farklıdır. Bunların evlenmeleri haram olan akrabalar olduğu söylenmiştir. Buna göre amca, hala, dayı ve teyzelerin çocukları sıla-i rahime dahil değildir. Yine hukukuna riayet edilecek akrabaların mahrem olsun ya da olmasın, varis olsun ya da olmasın, bütün yakınlara şamil olduğu da söylenmiştir. Doğru olan görüş de budur diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Bilesin ki akraba ile münasebeti kesmek haramdır. Akraba hukukuna riayet etmek ise vaciptir. Sıla-i rahim, akrabayı ziyaret etmek, onlara hediye vermek ve gerek sözle, gerekse fiili olarak yardım ederek onları unutmamak ve arayıp sormak manasına gelir. Sıla-i rahimin en azı selam vermek, birisiyle selam ve mektup göndermektir. Şeriatte bunun özel bir zamanı yoktur. Bu hususta örf ve adet esastır. Sıla-i rahim hem rızkın hem de ömrün artmasına sebep olur. Bu da tıpkı anne baba hukukuna riayetsizlik durumunda olduğu gibi çok çabuk netice verir. Çünkü anne babasına saygısızlık edene genellikle mühlet verilmez. Aralarında akrabalık bağını koparanların bulunduğu bir kavme melekler rahmetle inmez. Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyler babında müellifimiz ikinci olarak şunu bize bildiriyor. Bütün peygamberlere iman. Bu bakımdan bir kısmına inanır, bir kısmını inkar ederiz şeklindeki ayet-i kerimede Nisa suresinin 150. ayetinde geçen bu şekildeki sözler Allah Teala'nın bir tutulmasını emrettiği bir şeyin arasını açmak, ayırmak demektir. 3. Müminleri dost edinmek. Çünkü kardeşleri, salihleri, komşuları, dostları ve yakınları ziyaret etmek, onlara ikramda ve iyilikte bulunmak, haklarına riayet etmek gerçekten son derece müstehaptır. Onlarla ilişkilerin ayarlanması hallerine, mertebelerine ve boş zamanlarına göre değişir. Ziyaret edenin ziyareti, ziyaret ettiklerini bıktırmayacak şekilde ve uygun bir zamanda olmalıdır. Kardeşinin ziyaretinden hoşlandığını gören kimse, onu daha fazla ziyaret edip yanında daha uzun süre kalabilir. İbadet ve benzeri bir şeyle meşgul olduğunu yahut yalnız kalmayı yeğlediğini gördüğü takdirde ise onu amelinden alıkoymamak için ziyaretini kısa kesmelidir. Hasta ziyareti yapan için de durum aynıdır. Ancak hastanın kendisinden rahatsız olmaması, onunla beraber oturmayı istemesi durumunda yanında daha uzun süre kalabilir. Karşılıklı olarak hukuka riayeti tamamlayan bir unsur da karşılaşma esnasında musafaha etmektir. Musafaha esnasında güler yüzlü olmak, bağışlanması için dua etmek ve benzeri şeyler güzel görülmüştür diyor müellifimiz. 4. Bütün mahlukatın haklarına riayet etmek. Kedi ve tavukların haklarına bile. Fudail bin Eyaz'dan rivayet edilir ki, Mekke'de bir grup insan onun yanına geldiler. Onlara nerelisiniz diye sordu. Onlar da biz Horasanlılardanız dediler. Onlara şöyle dedi. Allah'tan korkun da nereden olursanız olun. Şunu bilin ki bir kul her türlü iyiliği yapmış olsa da sahip olduğu bir tavuğa kötü davransa muhsinlerden olamaz. Rivayet edilir ki bir kadın bir kediyi hapsedip ölünceye kadar yiyecek vermediği için azaba uğramıştır. Yine bir kadın da susuz bir köpeğe ayakkabısıyla su vermesi sebebiyle Allah ona merhamet etmiş ve bağışlamıştır. Bir rivayette nice hayvan vardır ki üzerine binenden daha hayırlıdır denilmiştir. Ehli hak bu ilmi bütün canlıların haklarına riayet etmekle kazanmışlardır. Genel manada Rablerinden yani onun tehdidinden sakınan ve özel manada da kötü hesaptan korkan kimselerdir onlar. Dolayısıyla hesaba çekilmeden önce kendilerini hesaba çekerler. Ebu Hilal Askeri şöyle der. Ayette geçen el-havf yani korku istenmeyen şeylerle ve istenmeyen şeylerin başa gelmesiyle ilgilidir. Zeyd'den korktum dendiği gibi hastalıktan korktum da denilir. Nitekim Allah Teala hem üstlerindeki Rablerinden korkarlar hem de kötü hesaptan korkarlar buyurmuştur ayet-i kerimelerde. Yine el-haşyetu kelimesi çekinme ve sakınma manasına gelir. Bu ise istenmeyen durumların başa gelmesiyle ilgili bir kelimedir. İstenmeyen durumun bizzat kendisinden korkmaya haşyet denmez. Bu sebeple Allah Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir buyurmuştur. Kötü hesabın mahiyeti biraz önce geçmişti. Korku, havf, kalbin en büyük ve en faydalı menzillerindendir ve herkese farzdır. Bir beyitte şöyle buyrulur. Her kim ki korkar, onu emin ederler. Gerçekten korkan gönlü sakin ederler. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 22. ayet-i kerimeye. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yine onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun güzel sonu sadece onlarındır. Ayet-i kerimede yine onlar diye başlanarak ne mahlukatın görüp duymasına ne de nefislerinin kendilerini beğenmesine önem vererek sadece Rablerinin rızasını isteyerek nefislerinin hoşuna gitmeyen çeşitli musibetlere ve ilahi tekliflerin zorlukları karşısında heva ve heveslerine karşı sabreden kimselerdir. Bilesin ki sabra konu olan birçok husus vardır. Bunlardan birisi körlüğe sabretmektir. Kutsi bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Kulumu iki sevgilisiyle yani gözleriyle imtihan ettiğimde Allah'ın kazasına razı olarak buna sabredecek olursa onların yerine kendisine cenneti veririm. Bir insanın en değerli, en çok sevdiği varlığı gözleri olduğundan bu hadiste sevgili lafzıyla zikredilmiştir. Sıtmaya, baş ağrısına, çocukların ve dostların ölmesine ve benzeri belalara sabretmek de bunlardandır diyor müellifimiz ve şöyle ekliyor. Oruç da sabırla ilgilidir. Çünkü oruçta nefsin istemediği şeylere sabretmek söz konusudur. Çünkü nefis yemeye ve içmeye alışmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oruç sabrın yarısıdır. Sabır da imanın yarısıdır. Bu hadisi şerif gereğince oruç imanın dörtte biridir diyor müellifimiz. Anlatılır ki Şakik Belhi kimliğini gizleyerek Abdullah bin Mübarek'in huzuruna vardı. Abdullah bin Mübarek ona nereden geldin diye sordu. O da Belh'ten dedi. Şakik'i tanıyor musun diye sorunca o da tanıyorum diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek tekrar Şakik'in müritlerinin usulü nasıldır diye sordu. Şakik, kendilerine bir şey verilmediği zaman sabrederler, verildiği zaman da şükrederler dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Mübarek, bizim köpeklerimizin usulü de böyledir dedi. Şakik, peki bu işin nasıl olması gerekir diye sorunca Abdullah İbni Mübarek, kamiller o kimselerdir ki kendilerine bir şey verilmediği zaman şükrederler. Verildiği zaman ise başkalarını kendilerine tercih ederler cevabını verdi. Müfessirimiz diyor ki Şeyhim Osman Fazlı Efendi bir münacatında şöyle der. Allah'ım sana hem darlıkta hem de bollukta hamd ederim. Bollukta aşikar olan atiyeleri ve görünürdeki nimetleri göz önünde bulundurarak, nimet veren ve ihsanda bulunan Allah'a hamdolsun derim. Darlık zamanlarımda ise gizlenmiş bulunan atiyeleri ve gizli nimetleri göz önünde bulundurarak, her halimde hamd Allah'a mahsustur derim. Fakat bolluk zamanlarında sana şükredip, eğer şükrederseniz nimetlerimi artırırım şeklindeki vaadin gereğince, nimet ve atiyelerinin daha da artmasını arzu ederek Allah'a şükürler olsun derim. Üzerimden bir bela ve mihneti bertaraf ettiğinde ise sana kayıtsız şartsız şükrederim. Tıpkı elhamdülillah diyerek kayıtsız şartsız hamd ettiğim gibi, kayıtsız şartsız sana şükrolsun derim. Ve müellifimiz şunları söylüyor bize. Bu benzerini öncekilerde görmediğim, kabul edilip ezberlenmeye layık bir sözdür. Allah bu sözü söyleyenden razı olsun. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor kıymetli dinleyenlerim. Onlar namazı, yani farz namazları dosdoğru kılan, namazlarını dosdoğru kılmaya devam eden ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak edilmesi gereken bölümünü gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimselerdir. İnfak edilmesi gereken bölüm farz olan zekattır diyor müellifimiz. Çünkü zekatın kardeşi ve diğer yarısı olan namazla birlikte zikredilmiştir. İfadenin özel bir karine olmadan mutlak olarak zikredilmesine nazaran, mutlak olarak Allah yolunda infak edilen şeylerin kastedilmiş olması da mümkündür. Malı olduğu bilinmeyenlerin infakını gizli vermesi uygundur. Gizli vermek nafile sadakaları içine alır. Malı olduğu bilinenlerin ise açıktan vermesi uygundur. Açıktan vermek farzlara yani zekatlara şamildir. Çünkü töhmet altında kalmamak için farz olan zekatı açıktan vermek gerekir. Ayette geçen gizli ve açık olarak sözünden maksadın nafile sadakaların gizlice, farz sadakaların ise açıktan verilmesidir şeklinde bir karşılığının olduğunu söylüyor müellifimiz. Anne babanın fakir olması durumunda onlar için yapılacak harcamalar da vacip harcamalara dahildir. Fakihler der ki, evladın ebeveyninden sadece birine bakabilecek durumda olması halinde nafaka hususunda ana babadan önce gelir. Çünkü bir ana evladı için çektiği yorgunluk, beslediği şefkat, yaptığı hizmet, hamilelik, doğurma, emzirme, yetiştirip büyütme, hastalık ve sıkıntı anlarında rahatını feda etme bakımından babadan öndedir. Bilesin ki Allah Teala harcama fiilini iman edenlere isnat ederken rızık vermeyi kendi zatına isnat etmişti. Bu onların kendilerine verilen mallarda Allah'ın eminleri ve vekilleri olduğuna dikkat çekmek içindir. Vekil ise malda tasarruf hakkına asaleten değil, vekaleten sahiptir. Derler ki, teşekküre veya övgüye tamah ederek iyilik yapan, cömert değil, tüccardır. Çünkü malıyla methusena satın almıştır. Methedilmek ise lezzetli ve bizzat kastedilen bir şeydir. Cömertlik ise bir şeyin hiçbir kasıt güdülmeden sarf edilmesidir. Bir beyit aktarıyor bize müellifimiz. Kerem ve lütuf garazsız olmak gerektir. Ta ki kişi o konuda töhmet altında olmaya. Madem ki kereminden karşılık beklersin, o artık ticaret olur. Kerem olmaz. Ramazan ayında din kardeşlerini ağırlamak da cömertliktendir diyor müellifimiz. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur diyerek hadisi şerifi aktarıyor. Kardeşine tatlı bir lokma yediren kimseden Allah da kıyamet günündeki mevkifin sıkıntısını giderir. Yani bekleme esnasında duyulan sıkıntısını giderir. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Ve onlar kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. Yani kötülüğe iyilikle, zulmü af ile, akraba hukukuna riayetsizliği riayet ile, mahrum etmeyi de vermekle karşılayan kimselerdir. Yahut mana şöyledir. Kötülüğün peşinden iyilik yaparlar ve iyilikleri kötülüklerini yok eder. İyiliklerin en güzeli La ilahe illallah kelimesidir. Çünkü baş organların en üstünü olduğu gibi tevhid de dinin başı olduğundan ondan daha üstün iyilik yoktur. İbn-i Kaysan'dan nakledilmiştir. Onlar günah işlediklerinde tövbe ederler. Bu durumda iyilikten maksat tövbe, kötülükten maksat ise masiyettir diyor müellifimiz ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. İşte onlar bu sıfatları taşıyan kimseler var ya, dünya yurdunun güzel sonu, yani dünyanın akıbeti ve dünya ehlinin döneceği güzel yer sadece onlarındır. Bu ise mutlak akıbet, yani cennettir. Cehennem ise kötü seçimlerinden ötürü kafirlerin elde edeceği sonuçtur. Cennetin aksine cehennemin dünya hayatına sonuç olarak verilmesi bizzat istenen bir şey değildir. Kıymetli dinleyenlerim, burada sohbetimize bir ara vermek istiyoruz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinledikten sonra kaldığımız yerden İnşallah programımıza devam edeceğiz.
Vadi Firkat'te kaldı canı dil. Ya Resulallah şefaat eyle gir. bir nigahı lütf ile dirşad kıl. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Kurbi ev edna yavası olmaya, barigahı hakka dahil olmaya, cümle bu maksudu hasıl olmaya. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Sensin ol miftahı ebvabı kulub, himmetinle açılır gaybul guyub. Seddi rah oldu bana bunca zünub. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. İçmeseydi Hızır feyzin şerbetin, bulmaz idi zindegani devletin. Def edip zenbi vücudun afetin. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Evvelü ahir çü sensin rehnuma, daim irşadın adır vaslı huda. Hakkı'yı gurbet keşe ol aşina. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir.
Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Ra'd suresinin 23. ayet-i kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz bu ayette şöyle buyuruyor bizlere: Bismillahirrahmanirrahim. O yurt Adın cennetleridir. Oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler. Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Ayette geçen o yurt Adın cennetleridir. Bu ifade bir önceki ayette geçen ukbeddar, yani dünya hayatının güzel sonu ifadesinden bedeldir. Onu ifade etmektedir. Yani yukarıda vasfı geçenler cennetlerde ikamet edecekler ve girdikten sonra bir daha oradan çıkmayacaklardır. El-adn ikamet etmek manasınadır. Altın ve diğer cevherlerin çıktığı yere, orada bulundukları ya da insanlar yaz kış orada ikamet ettiklerinden dolayı ma'din denilir. Adın cennetlerinin, cennetlerin ortasında en üstün ve en yüce cennet olduğu söylenir. Adın cenneti ilahi tecelli ve ilahi inkişaf makamıdır. Allah onu vasıtasız olarak kendi eliyle yaratmıştır. Bursevi Hazretleri sözlerini şöyle aktarıyor bizlere: İkinci yorum bana göre daha uygundur. Çünkü cennette ikamet etmek, kamil olsun, nakıs olsun, her müminin nail olacağı bir şeydir. Adın cennetinde ikamet etmek ise sadece kamil müminlerin ereceği bir mazhariyettir. Kamillik de ancak yukarıdaki ayetlerde bahsedilen 8 hasleti yerine getirmekle mümkündür. Allah'ın seçkin kullarından hidayet ettikleri dışında kimse bu hasletlerin altından kalkamaz ve onlarla bezenemez. Oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla, yani onlar kendilerinin ulaştığı dereceye ulaşmasalar da kendilerine tabi olarak sevinçlerini tamamlamak, şanlarını yüceltmek maksadıyla aralarına katılarak beraber girecekler. Bahrul Ulum da der ki, babalarından sözünden maksat babaları ve analarıdır. Eşlere hem zevç hem de zevce denir. Fakat zevç daha fasihtir. Denilir ki cennetliklerin en büyük sevinçlerinden biri de bir araya gelip dünyadaki durumlarını yad ederek bu durumlardan kurtuldukları ve cenneti kazandıkları için Allah'a şükretmeleridir. Bu ayet ahiretteki derecelerin şefaat ile yükselebileceğine bir delildir. Çünkü kamillere sırf iman bakımından tabi olmaları sayesinde kamillerin şanının yüceltmekten dolayı derecenin yükselmesi caiz olursa kamillerin şefaati sayesinde yükselmesi elbette daha uygundur. Yine kamil kimselerle beraber cennete girmenin salih olma şartına bağlanması da sadece nesep bağının fayda vermeyeceğine delalet eder. Ve ayette geçen melekler de köşklerinin kapılarından, her kapıdan onların yanına varacaklardır. Çünkü hepsinin makam ve menzillerinin kapıları olacak. Her kapıdan bir melek onların huzuruna girecek. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 24. ve son ayeti kerimemize. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Melekler, sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu, yani cennet ne güzeldir derler. Melekler, sabretmenize karşılık, yani bu büyük makama, bu yüce değere, dünyada fakirliğe ve taate sarılmaya sabretmeniz sayesinde nail oldunuz. Hülasa, dünyada yoruldunuz, burada rahata erdiniz. Size selam olsun diyerek, yani Allah Teala sizi azaptan ve bütün endişelerinizden kurtardı diyerek yanlarına girerler. Bir hadiste şöyle buyrulur. Cennetlik bir kulun 70 bin hizmetçisi vardır. Melekler onu severler, selamlarlar ve Allah Teala'nın kendisine hazırladığı şeyleri haber verirler. Mukatil bin Süleyman isimli alim der ki, melekler Allah tarafından gönderilen hediye ve armağanlarla cennetliklerin huzuruna dünya günleriyle bir gün ve bir gece kadar 3 kez girerler. Bu selamet ve bu kurtuluşun devamlı olduğu müjdesiyle onlara size selam olsun derler. Bir bilgi şöyle gelmiştir diyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Hazreti Risalet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bilal radıyallahu anhe öyle fakir ol ki Cenab-ı Hakk'a ulaşasın, zengin değil. Zira o yerde fakirler herkesten daha makbuldür. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fakirler bir elçi gönderdiler. Elçi, ey Allah'ın Resulü, ben fakirlerin elçisiyim diyerek kendisini tanıttı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, merhaba, demek sen bana en çok sevgili olan bir topluluğun yanından geliyorsun buyurdu. Elçi, ey Allah'ın Resulü, fakirler, zenginler her türlü hayrı alıp gittiler. Onlar hac ediyor, biz edemiyoruz. Onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Onlar köle azat ediyor, biz edemiyoruz. Hastalandıklarında mallarının fazlasını kendileri için ahiret azığı olarak infak edip gönderiyorlar dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden fakirlere şunu ilet. Onlardan kim Allah rızası için sabrederse, bu kişiler zenginlerde asla bulunmayan üç haslete sahip olur. 1. Cennette kızıl yakuttan yapılmış odalar vardır. Cennetlikler bu odalara tıpkı dünyadakilerin yıldızlara baktığı gibi bakarlar. Bu odalara sadece fakir peygamberler, fakir şehitler ve fakir müminler girebilir. 2. Fakirler cennete zenginlerden yarım gün önce gireceklerdir. Bu ise 500 dünya senesi eder. 3. Fakir ihlaslı bir şekilde Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı tenzih ederim. Hamd Allah'a aittir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür dese, aynı sözü bir de zengin söylese, zengin fakirin faziletine ve ona verilen kat kat sevaba ulaşamaz. Bu sözü söylemenin yanı sıra 10.000 dirhem bağışlamış olsa bile yine ona ulaşamaz. Ayrıca bütün iyi davranışlar için durum böyledir. Bu cevabı alan elçi fakirlerin yanına döndü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini onlara haber verdi. Hepsi birden razı ve hoşnut olduk ya Rab dediler. Ayet-i kerime dünya yurdunun sonu ne güzeldir derler. Bu övgüyle kastedilen şey mahzuftur diyor müellifimiz. Yani adın cennetleri ne güzel sondur demektir. Bunu melekler böyle derler. Allah onlara bu ayette üç şey vaat etmiştir diyerek bize aktarıyor müellifimiz bu üç şeyi. 1. Cennet. 2. Kendileri gibi bir amele sahip olmasalar bile ailelerinin de kendilerine katılması. 3. Meleklerin selametin devamlı olduğunu müjdeleyerek bütün kapılardan onların huzuruna girmeleri. Abdülvahid bin Zeyd'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gemi yolculuğum esnasında fırtına bizi bir adaya sürükledi. Bir de baktık orada puta tapan bir adam var. Adama, "Ey adam, sen kime tapıyorsun öyle?" dedik. Adam oradaki putu gösterdi. Adama, "Senin şu ilahın bize göre birileri tarafından yapılmış bir şeydir. Bunun tapılmasını haklı gösterecek nesi var?" dedik. Adam, "Peki siz kime ibadet ediyorsunuz?" diye sordu. "Biz öyle bir varlığa ibadet ediyoruz ki arşı semada, batışı yani gücü kuvveti arzdadır, yerdedir. Hükmü dirilere de ölülere de geçer." deyince adam, "Bunu size kim öğretti?" diye sordu. Biz de, "Allah bize çok değerli bir elçi gönderdi. Bize bunları o haber verdi." dedik. Adam, "Bu elçi sizin aranızda neler yaptı?" diye sordu. Biz de, "Peygamberlik vazifesini eda edince Allah onu kendi katına aldı. Aramızdan ayrıldığında bize bir kitap bıraktı." diye cevap verdik. Mushaf'ı getirdik ve bir sure okuduk. Adam hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sureyi bitirinceye kadar da ağladı. Sonra, "Böyle bir kelamın sahibine isyan etmemek gerekir." dedi ve Müslüman oldu. Biz de kendisine dinin esaslarını ve Kur'an'dan birkaç sureyi öğrettik. Gece olunca yatsı namazını kılıp yataklarımıza çekildik. Bunu gören adam, "Bana anlattığınız bu ilah geceleyin uyur mu?" diye sordu. "Hayır." dedik. "O zaman siz ne kötü kullarsınız. Efendiniz uyumazken siz uyuyorsunuz." dedi. Adamın bu sözü hoşumuza gitti. Abadan'a varınca arkadaşlarıma, "Bu zat henüz yeni Müslüman oldu." dedim. ve adama vermek için bir miktar para topladık. Adam bu ne diye sordu. Harcaman için bir miktar para dedim. Bunun üzerine la ilahe illallah. Kendi gitmediğiniz yolu bana gösteriyorsunuz. Ben ıssız bir adada ondan başka bir puta tapıyorken ve kendisini tanımazken bile o beni zayi etmedi. Şimdi kendisini tanırken mi beni zayi edecek dedi. Aradan 3 gün geçtikten sonra bu zatın ölüm döşeğinde olduğu bana söylendi. Hemen yanına vardım ve bir ihtiyacının olup olmadığını sordum. Benim ihtiyaçlarımı sizi o adaya getiren giderdi diye cevap verdi. Abdülvahid söze devamla şöyle anlatıyor. Onun yanındayken bir ara göz kapaklarım ağırlaşmış ve uyuyuvermişim. Rüyamda ortasında bir kubbe bulunan yemyeşil bir bahçe gördüm. Kubbenin içinde bir taht ve üzerinde daha güzeli görülmemiş bir genç kız vardı. Bana şöyle diyordu. Ne olur ona hemen kavuşmama mani olmayın. Çünkü kendisine karşı duyduğum arzu şiddetlenmiş bulunuyor. Uyandığımda bir de ne göreyim? Adamcağız dünyadan göçmüş. Hemen yıkayıp kefenleyerek gömdük. Geceleyin rüyamda yine o bahçeyi gördüm. Bahçenin ortasında o kubbe vardı. Kubbenin içinde de o taht ve üstünde de yine o genç kız. O zat ise kızın hemen yanı başında şu ayetleri okuyordu. Melekler sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu cennet, ne güzeldir derler. Müellifimiz diyor ki, bilesin ki dünyada meleklerin selamını duymak ve onları görmek, latif cevherleri sebebiyle sadece beşerin özelliklerine mahsustur. Nitekim İmam Gazali, El-Munkizu Minad-Dalal adlı eserinde şöyle der. Sufiler uyanıkken de melekleri görürler. Yani bu nefislerinin temizliği, kalplerinin arınmışlığı, çeşitli alakalarla bağlarını koparmış olmaları, mal, mevki gibi maddi dünya sebeplerinden tamamen kopmuş, Allah'a daimi bir bilgiyle ve sürekli bir amel ile tam olarak yönelmiş olmaları sebebiyledir. Sufilerin dışındakiler ise melekleri ancak misal aleminde veya açıkça bilindiği gibi öteki yaratılışta görebilirler. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.